Ayrım 25.
Sayfa 316. Görev süresinin bitiminden bir saat önce Albatros D3 göründü. Albatros dönüyor. Merakla toplandılar, yalnız geliyordu. Görünürde keşif uçağı yoktu. Albatros sarhoş gibi indi. Koştular, pilot Fehmi'nin güneş yanığı yüzü gözyaşıyla sırılsıklandı. Fazıl'ın kalbi sıkıştı. Ne oldu Fehmi, keşif nerede? Nafiz 1200 metre yükseklikte birden alev almış, yanarak düşmüş, Behçet ve Sırrı şehit olmuşlardı. Hepsi acıdan taş kesildiler. Süvari grubu bir yandan General Andreas'ın kol ordusunu her fırsatta savaşmaya zorlayarak oyalayıp yormakta, bir yandan da Yunan birlikleriyle ikinci grubun arasında durarak grubun yürüyüşünü korumaktaydı. Bu iki görevin aksaksız yürütülebilmesi için süvari grubunun cephe ve ikinci grupla sürekli bağlantı içinde olması gerekiyordu. Bu sebeple grup komutanı Fahrettin Bey telsizcileri her zaman yakınında elinin altında tutuyordu. Grubun telsizi eski, büyük, hantal bir cihazdı. Manda arabasıyla taşınıyordu. Benzin jeneratörüyle çalışıyordu. Yüksek, zor kurulur bir anteni vardı. Fahrettin Bey telsiz takım komutanı Teğmen Remzi'ye "Bu telsize çiçek gibi bakacaksınız" diye emir vermişti. Bir dakika bile arıza yapmayacak. Baş üstüne. Teğmen Remzi ile yardımcısı Teğmen Emin Orkut telsizin üzerine titriyorlardı. Telsizin hiç arıza yapmamasını ileride ne kadar büyük bir yitime yol açacağını nasıl bilebilirdi zavallıcıklar? Binbaşı Ekrem İstanbul Kıraathanesi'ne girdi. Her zaman kalabalık olan kıraathanede bayram dolayısıyla bugün pek az insan vardı. En dipteki masaya oturdu. Garson Ekrem Bey'i tanırdı. Yanında askerlik yapmıştı. Biraz sonra tanışık olduklarını belli etmeden masasına bir gazete bıraktı. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bir sade kahve. Peki. Yavaşça ekledi. Mesaj yok. Yalnız Dağ Adlı Bey uğradı. Yarın ikindi vakti Aksaray'da olacakmış. Aziz Hüdayi'ydi bu. Teşekkür ederim. Bir daha konuşmadılar, kahvesini içti, yüklü bir bahşiş bırakıp çıktı. Yunan 2. Kol Ordusu ile Türk 2. Grubu Sakarya'nın güneyindeki bölgede aynı sert koşullar içinde doğuya doğru yürümekteydiler. Aralarında bir yürüyüş günü fark vardı. Türk komutan daha deneyimli olduğu için birliklerini küçük gruplar haline ve daha çok geceleri yürütüyordu. Buna rağmen yalnız bugün 322 asker hastalanmıştı. Bu zahmete katlanamayıp kaçanlar da olmuştu. Yunanlıların durumu doğal olarak çok daha ağırdı çünkü bu bölgeyi hiç tanımadıkları için güvenlik kaygısıyla gündüzleri yürüyüp sıcaktan kavruluyor, gece yatıp soğuktan titriyorlardı. Albay Kalinski sinir içindeydi. Hani bu yürüyüş askeri bir gezinti olacaktı? Tek kişilik avcı uçağı ile sağlıklı keşif yapılabilmesi için pilotların gözlem eğitimi almış olmaları gerekti. Bu konuda en yetişkin pilot Fazıl'dı. O uçacaktı. Akşam keşfi için Albatros D3 hazırlandı. Bu güzel uçağa İzmir adını vermişlerdi. Abdullah Usta uçağa binmeden Fazıl'ı yakaladı. Bak dedi, bütün parçaları tek tek bir daha elden geçirdim. Yine de dikkatli ol. Büyük pilot olduğunu bilirim ama sakın motoru zorlama, hız yapma, düşmanla dalaşma. Ayağını öpeyim, iki kurban yeter. Fazıl gözleri dolan ustaya sarıldı. Merak etme, sağ döneceğim. Motoru çalıştırdı, ısıttı, pist başını doldurmuş genç pilotlara ders verir gibi dikkatli ilerledi. Elini salladı, hızlandı ve havalandı. İki saat sonra döndü, alkışlarla karşılandı. Raporunu telefonla binbaşı Tevfik Bey'e yazdırdı. Hava keşif raporu paşaları rahatlattı. Fazıl demiryolu kuzeyinde bir tümen, Sakarya'nın kolları arasında 4-5, Sakarya'nın güneyinde 3 tümen saptamıştı. Bu durumda düşmanın ağırlık merkezi ortadaydı. Kuzeyden gelmeyeceği anlaşılıyordu. Ya merkezden saldıracaktı ya da merkezde zayıf bir kuvvet bırakıp güneye sarkacaktı. Askerlik sanatınca doğru olan güney kanada yönelmesiydi. Ama bunun için güneye çark etmesi, Sakarya'yı aşması, yayılarak güney kanada yaklaşması gerekiyordu. Bu bir hafta demekti. Bu amatörce plan Türk ordusuna en çok ihtiyacı olduğu şeyi zamanı kazandıracaktı. Bu hafta, bu kritik dönemde büyük bir nimetti. Hemen iki tümen güneye kaydırıldı. Ertesi gün bu kanatta inceleme yapmaya karar verdiler. Güney, sol kanat büyük önem kazanmıştı. Savaş burada düğümlenecekti. Türk artçı birlikleri Yunan birlikleriyle ya dövüşerek ya göz temasını koruyarak geri çekiliyorlardı. Mihalıçık'taki 1. Piyade Tümeni geride süvari tümenini bırakarak akşam Sakarya doğusuna geçti. Güneydeki süvari grubu da akşam yaklaşan düşman tümeni yüzünden halkın gözyaşları içinde Emir Dağı boşalttı. Bu insanları düşmanın insafına bırakarak çıkıp gitmek, subayları da askerleri de kahretmekteydi. Acı sahneyi uzatmamak için atları mahmuzlayıp kaçar gibi uzaklaştılar. Gece de Trabzon limanındaki Rüsumat 4 İnebolu'ya gitmek için demir aldı. Vira bismillah. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi, İsmet ve Kazım Paşalar, Binbaşı Tevfik Bey, Yarbay Salih Omurtak, öğleden önce Albay Deli Halit Bey'in komutasındaki 12. grubu ziyaret için iki arabayla grup karargahının bulunduğu Toydemir Köyü'ne geldiler. Bu grup Sakarya boyunda demir yolundan güneydeki Yıldıztepe'ye kadarki kesimde mevzilenmişti. Albay Halit Bey ve emrindeki tümen komutanları paşaları bekliyorlardı. Komutanlar eksikliklerin az da olsa sürekli giderilmesinden çok memnundular. Asker neşeliydi, bunu duymak paşaları sevindirdi. Kaçak sayısı da çok azalmıştı. Başkomutan şu andaki asker sayımız istediğimiz düzeyde değil dedi. Ama güneye yöneleceği anlaşılan düşman bize zaman kazandırıyor. Askerlik şubelerinde eğitim alaylarında birçok gencimiz ve askerimiz var. İşlemleri bitenler eğitim alaylarına, eğitimleri sona erenler orduya katılıyor. Millet çocuklarını saklamadan askere yolladığı için bu akış artık durmaz. Savaş boyunca devam eder. İçiniz rahat olsun. Dipnot: Sakarya Savaşı boyunca cepheye 50.100 yeni er katılır. Bu sayı kayıp sayısından daha yüksek olduğu için Batı cephesi savaştan sayı bakımından daha da güçlü çıkacaktır. Türk İstiklal Harbi Sakarya öncesi sayfa 55. Yeni savaş yöntemini genişçe anlattı ve bir cümleyle özetledi: yurdumuzu karış karış koruyacağız. Dipnot: Klasik savunma anlayışına uygun olarak genel savunma hattını koruyup topluca ve kısa geri çekilişlere adım adım savunma denirdi. Bu eski savunma anlayışına ilişkin bir deyimdir. Mustafa Kemal Paşa'nın yöntemi bundan çok farklıdır. Nice savaş görmüş komutanları bile heyecan bastı. Gerçek bir ölüm kalım savaşı olacaktı. Toydemir'den Yıldıztepe'ye çıkıldı. Bu şirin tepeden geniş Sakarya Vadisi bütün görkemiyle görünüyordu. Yıldıztepe'nin sarışın yamaçları Sakarya'ya doğru yavaşça, usulca, küçük dalgalar halinde inmekteydi. Ne güzel bir vatandı bu. Bu sarhoş edici güzellikten bir süre gözlerini alamadılar. Yazık ki birkaç gün sonra savaş burasını cehenneme döndürecekti. Bu kesimdeki bazı mevzileri gezip askerlerle bayramlaştıktan sonra daha güneye indiler. İnler Katrancı köyüne geldiler. Bu köyün güneybatısında üstü düz bir tepe vardı. Sakarya'ya karışan Ilıca Deresi vadinin bu tepeden iyice incelenebileceği anlaşılıyordu. Ilıca Vadisi Türk cephesinin güney çizgisini oluşturacaktı. Otomobilleri tepenin eteğinde bıraktılar. En yakındaki alaydan yollanan atlara binip ağır ağır tepeye çıktılar. Alay komutanı başkomutana kendi seçkin atını ikram etmişti. Bu sırada Rüsumat 4 küçük ordu limanına giriyordu. Bir motor hızla yaklaştı. Gelen liman reisi Dursun Bey'di. Rüsumat hız kesti. Reisi gemiye aldılar. Dursun Reis iyi haber getirmemişti. Bir düşman gemisi Samsun'dan bu yana limanları taraya taraya yaklaşıyormuş. Cephaneyi buraya boşaltacaksınız. Mahmut Bey zengin küfür koleksiyonundan okkalı bir örnek sundu. Ordu limanında küçük gemilerin bile yanaşabileceği bir iskele yoktu. Reis yükün hızla boşaltılması için geminin mümkün olduğu kadar kıyıya yaklaştırılmasını istiyordu. Kıyı ile geminin arasına kayıkları yan yana sıralayıp bir köprü yaparız. Aklı yatan Mahmut Kaptan kısa emirlerle gemiyi ağır ağır kıyıya yaklaştırdı. Çıktıkları tepeden doğu batı doğrultusunda uzanan Ilıca Vadisi gerçekten iyi görünüyordu. Vadinin kuzeyi güneye egemendi. Bu durum savunmaya kolaylık ve üstünlük sağlayacaktı. Esas savunma hattının bu vadinin kuzeyinde oluşturulması, 4. grubun Yıldıztepe ile Ilıca Vadisi arasındaki kesime kaydırılması kararlaştırıldı. 4. grubun soluna 2. grup gelecekti. Doğuya doğru iyice ileride çevreye egemen heybetli bir dağ vardı. Güçlü bir dürbünle çevreyi inceleyen başkomutan sordu: şu koyu renkli güzel dağın adı ne? Mangal Dağı. Dürbünü gözünden indirdi, yere serili olan haritaya baktı, dağı buldu, işaretledi. Sol kanadımızı bu güzel dağa dayayalım. Düşmanın daha doğuya doğru ilerleme olasılığı belirirse bu dağı esas savunma hattına katarız. Öğle yemeğini Toydemir'de komutanlarla yiyeceklerdi. İsmet Paşa haritasını toplarken bir at kişnemesi ve bir erin korku çığlığını duyup başını kaldırdı. Mustafa Kemal Paşa tam ata binerken bir şeyden ürken at parlayınca ayağı üzengiden kayıp yere düşmüş, sol böğrünü büyükçe bir taşa çarpmıştı. Fevzi Paşa uzatılan mataradan avucuna boşalttığı su ile Mustafa Kemal Paşa'nın yüzünü yıkadı. Mustafa Kemal Paşa gözlerini araladı, başucunda diz çökmüş İsmet Paşa'nın korku ile terleyen yüzünü görünce gülümsemeye çalıştı. Merak etme, önemli değil. Zorlukla doğrulup oturdu, İsmet Paşa'ya tutunarak ayağa kalktı. Yüzünden canının yandığı belli oluyordu. Atı tutan seyise seslendi: çocuk, getir onu buraya. Beyaz, güzel, uzun bacaklı, örme yerili bir attı bu. Yanlış bir şey yaptığının farkındaymış gibi suçlu suçlu duruyordu. Seyis atı yaklaştırdı. Mustafa Kemal Paşa, gel çocuğum dedi, atın yüzünü okşadı. Senin bir kusurun yok, gözlerinin arasından öptü. Yavaş yavaş tepeden indiler. Rüsumat dört kıyıya iyice yaklaşıp sığa oturmadan demir attı. Reisten durumu öğrenen ordulu kayıkçılar gemiyle kıyı arasında köprü oluşturmak için çala kürek kayıklarını yan yana sıralamaya koyuldular. Bu sırada belediye münadisi sokak sokak dolaşıyor ve orduluları yardıma çağırıyordu. Ey ahali, eli ayağı tutan limana gelsin, düşman yetişmeden cephane taşınacak. Her yaştan erkekler, erkek çocuklar limana koştular. Bunlara balıkçılar, askerlik şubesindeki askerler de katıldı. Sandalların üzerine gemiden kıyıya kadar uç uca kalaslar dizilip bir gidiş geliş yolu yapılmıştı. Düşman gelmeden gemiyi boşaltmak gerekiyordu. Cephaneyi ve silahları güçlükle düşe kalka cambazlık yaparak askerlik şubesinin taş binasının mahzenine taşımaya başladılar. İkinci grup öğleyin Gökpınar'a ulaşmıştı. Burası Sakarya'ya karışan Gür Gökpınar Deresi'nin kaynağıydı. Dik kayaların dibinden buz gibi duru su fışkırıyordu. Su bol, çevre zehir yeşil çimen, kaynağın ve derenin kıyıları koyu gölge döken sık ağaçlarla doluydu. Disiplin içinde sıralarını bekleyen birliklere soğuk kaynak gölünden kırba, tulum ve testilerle su taşınıyor. Sırası gelen askerler derede zevk çığlıkları ata ata yıkanıyor, daha ileride de hayvanlar sulanıyordu. Askerler 5 sıska koyunu otlatan küçük çoban Musa'yı sevdiler. Aralarını alıp karavanaya ortak ettiler. Cehennem yürüyüşü bitmişti. Cephe komutanlığı grubun öbür gün akşam Mangal Dağı'na ulaşmasını istiyordu. Selahattin Adil Bey, Allah'a şükür çorak bölgeyi açtık dedi. Bundan sonrası kolay. Kapağı cepheye atınca daha da rahatlarız. Düşman düşünsün. Doğru söylüyordu. Düşman daha günlerce Anadolu'nun sıcağıyla, tozuyla, gölgesiz ve susuz bozkırıyla boğuşacaktı. Avam Kamarası Başkanı Mr. Walter Guinness dedi. Olağan oturumlardan biriydi. Milletvekilleri görüşmeleri sönük bir dikkatle izlemekteydiler. Mr. Guinness ayağa kalktı. Beyler, Yunan ordusu yine yürüyüşe geçti. Başbakan Mr. Lloyd George'a göre en iyi siyasetin bu olduğu anlaşılıyor. Bu pek bencil, hele dünya barışının yeniden kurulması bakımından pek felaketli bir siyaset. Bu durumun üzücü sebebi dış siyasetimizin Dışişleri Bakanlığımız yerine doğrudan doğruya başbakan tarafından yürütülmesidir. Üzülerek söylemeliyim ki kendisine deney ve bilgileriyle yararlı tavsiyelerde bulunabilecek olan uzmanlar pek seyrek olarak göreve çağrılıyorlar. Ben bu sözlerimle Mr. Lloyd George'un danışmanları yoktur demek istemiyorum. Başbakanın önemli bir danışmanı vardır. Bu önemli danışman silah tüccarı Sir Basil Zaharoff'tur. Topluluk dalgalandı, dikkatler uyandı, gülümsemeler ve alkışlar duyuldu. Bu önemli kişinin en önemli özelliği Yunan çıkarlarını korumada gösterdiği azimdir. Eğer başbakan dış siyasete yön vermeyi sürdürecekse önce bu ülkenin insanlarının seslerine kulak vermelidir. Lloyd George yanında oturan Mr. Churchill'e yüzünü buruşturarak bir Türk dostu daha diye homurdandı. Cevap vermek için söz istedi. Otomobillerle çok yavaş olarak Polatlı'ya gelmişler, Mustafa Kemal Paşa vagonuna çekilmişti. Yanında cephe sağlık müdürü Doktor Murat Cankat vardı. Paşalar ve karargahın önde gelen subayları derin bir kaygı ve sessizlik içinde yandaki vagonda muayene sonucunu bekliyorlardı. Doktor yarım saat sonra bekleyenlerin yanına geldi, terini sildi, ürkmüş görünüyordu. Bir ya da iki kaburga kemiğinin kırıldığını sanıyorum, biri ciğerini tahriş ediyor. Sesi kısılmaya başladı, röntgen çekilmesi gerek. Yalnız Ankara Hastanesi'ne röntgen vardı. Öyleyse Ankara'ya gitmek zorunda. Evet, hemen. İsmet Paşa yaverine treni hazırlatın dedi. Topluluğa döndü. Olayı gizli tutacağız. Refet Paşa'ya ve Cebeci Hastanesi'ne gizlice bilgi uçuruldu. Mr. Lloyd George öfkeliydi. Majestelerin hükümeti olarak ne yapmamız bekleniyordu? Türk milliyetçilerini uzlaşmaya zorlamak için Anadolu'nun derinliklerine İngiliz askerleri mi yollayacaktık? Bu imkansız bir şey. Tek çare var. Yunanlarla Türkleri sonuna kadar vuruşturmak. Savaşın bir meziyeti de şudur. Taraflara gerçeğe saygıda bulunmayı öğretir. Öyle ümit ediyorum ki barış girişimlerimize karşı çıkan Türkler bu kez gerçeğe saygı duymasını öğreneceklerdir. Avam kamerasının çoğunluğu emperyalist siyasetin güçlü temsilcisi Lloyd George'u şiddetle alkışladı. Walter Guinness, yanındaki milletvekiline başbakan bütün siyasi sermayesini Yunan atına yatırmış görünüyor dedi. Bu at kazanamazsa iflas edecek. Ekrem ve Aziz Hüdayi Beyler Aksaray'daki güvenli evde buluştular. Bilgi toplama elemanlarından olumsuz bir mesaj gelmemesi İngilizlerde bir kıpırtı olmadığını gösteriyordu. Galiba tehlike atlatılmıştı. Örgütü yeniden canlandırmaya karar verdiler. Ankara motor yakalanmadan önce acele 625 subay istemişti. Fazla açılmadan şimdilik yalnız subay yollama birimini çalıştırmak akıllıca olurdu. O gece Ankara'dan izin ve yeni şifre istediler. Cephane ve silahların taşınması bitmek üzereydi. Kaptan, reis ve subaylar keyif sigarası yaktıkları sırada Giresun liman reisinden gecikmiş bir telgraf geldi. Trabzon'dan alınan habere göre bir Yunan savaş gemisi Trabzon'u bombalamış, batıya doğru hareket etmişti. Allah kahretsin. Tarih, saat ve mesafeleri hesapladılar. Sonuç tatsızdı. Gemi 2 saat sonra Ordu'da olabilirdi. Mahmut kaptan yerinden hopladı. Ulan ben bu gemiyi batırır düşmana teslim etmem diye kükredi. Genelkurmay'ın emri böyleydi zaten. Hiçbir gemi düşmana teslim edilmeyecekti. Ama kaptanın yüzüne inanılmaz bir karar verenlere özgü bir tuhaflık yayılmıştı. Ne oldu? Aklıma bir delilik geldi. Ne? Reise döndü. Gerektiğinde gemi için kömür bulabilir miyiz? Fındık kabuğundan hala kömür olur mu? Makine yağı için fındık yağı ne güne duruyor? Kaptan subaylara bağırdı. Yürüyün, gemiye gidiyoruz. Mermi gibi odadan çıktılar, gemiye geçtiler. Mürettebat cephanenin boşaltılması işine yardım etmiş, dehşetli yorulmuştu. Oraya buraya serilmiş dinleniyorlardı. Toplanın. Herkes toplandı. İki düşman gemisinin arasında sıkıştık. Komutanlığın emri bu gibi durumlarda geminin batırılıp düşmana teslim edilmemesidir. Ben diyorum ki gemiyi öyle batıralım ki düşman çekilip gidince suyunu boşaltıp tekrar yüzdürebilelim. Var mısınız? Mürettebat bu çözüme bayıldı. Araçlar, gereçler, haritalar, resmi ve özel eşyalar kıyıya taşındı. Gemi makinelerinin bütün gücüyle sığlığa sürüldü. Kilistin valfı söküldü, gemi su dolarken reisin motoruyla gemiden ayrıldılar. Rüsumat 4'ün gövdesi, makine dairesi, kömürlüğü, ambarları, güverte altları ağız ağıza suyla dolup battı ve kuma oturdu. İki direği, bacası ve kaptan köşkü su üstünde kalmıştı. Mahmut kaptan köşkünün birkaç camını kırdırdı, dışını yanık yağla kirlettirip kararttı. Ön güverte denizle bir hizadaydı. Sahte bir yangın için güvertenin burun kısmına bir teneke gaz döküp yaktılar. Karaya çıktılar. Kaptan, vay benim güzel gemiciğim diye dertlendi. Her kılığa girmiş, bir denizaltı olmamıştı, onu da oldu. Refet Paşa, Kazım Paşa, Müsteşar Albay Ali Hikmet Ayerdem, Salih Bozok ile Muzaffer Kılıç başhekimin odasında sonucu bekliyorlardı. Doktorlar başkomutanı röntgeninin çekilmesi ve muayene edilmesi için alıp götürmüşlerdi. Sol kaburgalarından birinin kırık olduğu anlaşıldı. Kırık kaburganın ucu akciğeri örseliyordu. Kaburga alçıya alınamadığı için doktor Mim Kemal Öke belden yukarısını kalınca bir bant ile sıkıca sardı. Kırık kaburganın zamanla kaynayıp iyileşmesi beklenecekti. Doktor Adnan adı var, Doktor Refik Saydam, Doktor Şemsettin Bey, Doktor Murat Cankat ayaktaydılar. Arkalarında Nesrin hemşire duruyordu. Mim Kemal Bey, paşam dedi saygıyla, yatarak az hareket ederek dinlenmeniz gerekiyor. Aksi takdirde kaburgadaki kırık, ciğerdeki tahriş başımıza çok iş açar. Velhasıl cepheye dönmeniz mümkün değil. Yoksa, sözünü tamamlamak için yumuşak bir sözcük aradı bulamadı. Ölürsünüz. Öteki doktorlar başlarını sallayarak Doktor Mim Kemal Bey'i onayladılar. Mustafa Kemal Paşa Çankaya'ya döndü. Bazı Malta sürgünlerini kaçıracak olan Basri Bey bugün Roma'ya gelmişti. Roma'da İstanbul'u Osman Nizami Paşa, Ankara'yı Cami Baykurt temsil ediyordu. İstanbul'un İttihatçılara yardım etmesi düşünülemezdi. Ayağının tozuyla Ankara temsilciliğine başvurdu. Ataşe Militer Albay Mümtaz Bey, Basri Bey'e yardımcı olarak yanındaki subaylardan İtalyanca bilen Yüzbaşı Muhlis'i verdi. Basri Bey ve Yüzbaşı ertesi gün Sicilya'ya geçecek, Yüzbaşı 10 gün sonra dönecekti. Bağlantılar yapıldı albayım, iş tamam. Yunan ordu karargahı Hamidiye köyüne gelmişti. Büyük toplantı çadırı kurulmuş, serinlik sağlamak için 4 yanındaki etekleri toplanıp açılmıştı. Komutan, veliaht, general strategos ve başlıca kurmaylar uzun, portatif bir masanın çevresinde oturuyorlardı. Albay Pallis, güneye çark etmek için gereken çizgiye ulaştık dedi. 5 tümenimiz yarın dinlenip hazırlık yapacaklar. Öbür gün güneye yönelecekler. En güneydeki 2. kolordumuz ise doğuya doğru ilerlemeye devam edecek. Tümenlerin Sakarya köprülerinden güneye geçmesini koruyacak. Strategos yüzünü buruşturdu. Yürüyüş planının zaman yetimine yol açtığına inanıyordu. Düşüncesini söyleyecekken Spridonos, ciddi bir sorunum var diye öne atıldı. Ne? Birlikler ekmek çuvallarımı geri göndermiyorlar. Albay Sarianis bu şikayeti çok içerledi. Buraya getirilecek sorun mu bu? Haklısın ama bu yüzden her gün 8.000 yeni çuval bulmak zorundayım. Bu ne kadar süre mümkün olabilir? Sarianis elini Spridonos'u aşağılarcasına salladı. Her şeyi büyütüyorsun. Büyütüyorum ha, orada ekmeksiz kaldığı gün bu sözünü hatırlatacağım. Doğudan ve batıdan gelen 2 Yunan savaş gemisi akşam inerken Ordu limanının açığında buluştu. Aralarında ışık ve bayraklarla haberleştikten sonra biri limana yaklaşıp durdu. Halk ve denizciler dağılıp gizlenmiş, kayıkçılarla balıkçılar her zamanki gibi kahvelerindeki yerlerini almışlardı. Birkaç meraklı da kıyıda durmuş yanan gemiyi seyrediyordu. Yunan subayları dürbünle limanı ve kıyıyı taramaya başladılar. Savaş gemisinden denize indirilen 12 çifte bir sandal ile silahlı bir müfreze limana girdi. Batan geminin çevresinde dolandılar. Rüsumat olup olmadığını denetlediler. Bir türlü yakalayamadıkları gemiyi iyi tanırlardı. Evet, yanmaya devam eden bu batık gemi oydu. Baş taraftaki yalancı yangın Mahmut Kaptan'ın hesabına aykırı olarak yayılmış, ön direği de sarmıştı. Kalın direk büyük bir gürültüyle yıkıldı. Ürken Yunanlar uzaklaşıp gemilerine döndüler. Kuru sıkı bir zafer atışından sonra doğudan gelen gemi batıya, batıdan gelen de doğuya hareket etti. Kayıklar Rüsumat'ın çevresini aldı. Kayıkçılar, balıkçılar kova kova su dökerek ciddileşen yangını söndürdüler. Devrilen direği kıyıya çektiler. Mahmut Kaptan yanan gemi taklidini bu kadar iyi yapmak şart mıydı ahaspa diye bağırıyordu. Şükür yakalanmamışlardı. Ah bir de sabahleyin gemiyi yüzdürebilselerdi. Paşasının kaza geçirdiğini öğrenen Fikriye Hanım az kalsın bayılacaktı. Kendini zorlukla toparladı. Paşayı büyük bir şefkatle yukarıya yatak odasına çıkardı. Salih Bozok, Doktor Murat Cankat, Yaver Muzaffer Kılıç alt kattaki salona geçtiler. Az sonra Abdurrahim de aşağıya indi. Gözleri dolu dolu Salih Bozok'a sokuldu. Hiç konuşmadan oturdular. Olayı duyup telaşlanan birkaç bakan geldi. Fikriye Hanım misafirleri paşanın yanına çıkardı. Az sonra hızla aşağıya indi. Doktor Murat Bey'e gözleri korku içinde bakanlara yarın cepheye döneceğini söylüyor dedi. Dönebilir mi? Doktor Murat Bey hüzünle gülümsedi. Bakanların maneviyatı bozulmasın diye öyle söylüyordur. Çünkü dönmesi mümkün değil. En azından 2 hafta yatması gerek. 2 numaralı koğuşta sadece 2 yatak doluydu. Birinde Faruk yatıyordu, ötekinde ateşten inleyen bir yaralı. Kalan 20 küsur yatak boş ve dağınıktı. Faruk küçük idare lambasının zayıf ışığında sırt üstü gözleri kapalı bu akşam nöbetçi olan Nesli'nin gelmesini bekliyordu. Nöbetçi hemşirelerin koğuşları denetleme saatiydi. Çok iyi tanıdığı zarif ayak sesleri duyuldu. Yaklaştı koğuşa girdi. Faruk bir çığlık bekliyordu. Beklediği oldu. Nesrin çığlığı bastı. Aa, bu yaralılara ne oldu Faruk Bey? Nerede bunlar? Faruk oturdu. Galiba Beyoğlu'na çıktılar. Ayaklarını karyoladan yere sarkıttı. Pinti felekten bir gece çalacaklar. Şaka yapmayın ne olur. Peki kaçtılar Nesrin Hanım? Nesrin isyan etti. Neden ama? Cepheye dönmek istiyorlardı. Doktorlar izin vermeyince kaçtılar. Hiçbiri daha iyileşmemişti ki. Zararı yok. Cephenin havası, karavanası insanı hastaneden daha çabuk iyi eder. Nesrin kapıya yürüdü. Ben olayı nöbetçi doktora bildirmek zorundayım. Faruk uzanıp kızın elini yakaladı. Hayır, durun lütfen. Dün kaçacaklardı. Bu akşam kaçmalarını ben tavsiye ettim. Çünkü sizin nöbetçi olacağınızı biliyordum. Ricamı dikkate alacağınıza güveniyordum. Kaçakların istasyona ulaşıp cephe trenine binmeleri için 1 yarım saate daha ihtiyaçları var. Sonra hastaneyi ayağa kaldırabilirsiniz. Şimdi lütfen şuraya oturun. 1 yarım saatlik dinlenmenizi rica ediyorum.